Ayrımın başı, yaprak dökmeyen. Arkadaşımın annesi Kirstin bana sarmaşık arılarının Shrewsbury'den Cherry Orchard'a doğru giden eski yol üzerinde Foyle'nin azıcık dışındaki tarlalardan birinde yuva yaptıklarını söyledi. Hafta başında Border, Terrier'i Fred ile oraya yürürken görmüş arıları. Yüzlercesi var dedi Kirstin tam olarak nerede olduklarını bana açıklamadan evvel. Zor iş, çok fazla kapı, tarla, duvar ve merdiven var. Bunu hatırlamam mümkün değil. Kilisenin hemen ardındaki küçük yolda tırmanmam gereken ilk merdivene geldiğinde kafam karışmıştı bile. Kirsten nazikçe ertesi gün benimle buluşup onların yerini göstermeyi kabul etti. Sarmaşık arıları Britanya'da yeni sayılırlar. İlk kez 2001 yılında Dorset World Mud Traverse'te gördüklerinden beri kır alanlara hızla yayıldılar ve Kuzey Yorkshire'daki Saltburn by the Sea kadar kuzeyde gözüktükleri oldu. Aslında o günlerde onların yayılışı üzerine yazarken arkadaşım Vivian Russell bana onlara İngiltere'nin öte yakasında Cumbria'da rastladığını söyledi. İsminden de belli olduğu gibi bu yalnız arı türleri Eylül başından Ekim sonuna kadar çiçek açan sarmaşığa meyillidir. Sarmaşık arıları nektar için kara hindibayı da ziyaret edebilir ancak larvalarını neredeyse tamamen sarmaşık poleniyle beslerler. Eğer sarmaşık çiçek açmadan önce uyanırlarsa Astrasia üzerinde de toplayıcılık yaparlar. Sarmaşık bu sene Shrewsbury'de geç çiçek açtı ama kaybettiği zamanı telafi ediyor ve böcek vızıltıları ile capcanlı. Sarmaşığın yalnızca olgun formu çiçek ve meyve üretir. Büyüdüklerini gördüğümü duvar ve ağaçlarda iki farklı sarmaşık türü gördüğümü sanıyordum ancak aynı bitkinin erken ve olgun halleriymiş. İkisinin arasındaki fark oldukça belirgin. Erken halinde sarmaşık tırmanır ya da takip ederken olgun olan kendi başına dik durabilir. Yapraklar da farklıdır. Erken formun yaprakları derinlemesine lobludur. 3 ila 5 lob içerebilir ve alt tarafları soluktur. Fakat olgun formlar daha ovaldir ve bir kalp şeklini andırır. Derin, koyu, parlak yeşil renkleri vardır. En büyük fark ise olgun sarmaşıktaki çiçeklerdir. Çiçek başları küçüktür, 30 milimetre çapına sahiptir ve küreyi andırır. Aslında sayıları 25'i bulabilen soluk yeşil çiçekliklerden oluşur. Sarımsı yeşil çiçek taçları o kadar küçüktürler ki, tatlı, balımsı nektar kokusu olmasa belki farkına bile varmazsınız. Bunun gibi kokulu ipuçları ve poleni ile nektarına kolay erişim ile çok fazla böceğin bu bitkiye çekilmesi şaşırtıcı değil. Sarmaşık çok kötülenmiş ve yanlış anlaşılmış. Pek çoğu tarafından boğucu ve ağaç katili olarak yaftalanmış. Onu suçlayanlar tarafından kesilip atılmıştır. Sarmaşığın ağaçlardan ayrılması gereken durumlar vardır. Örneğin yapısal sorunları sakladığından şüphelenilirse ya da nadir likenleri destekleyen ağaçlara zarar verdiği anlaşılırsa. Güçlü rüzgarlarda küçük ağaçların devrilmesine de yol açabilir ancak bu sağlıklı ve büyük ağaçlarda nadirdir. Bunun elbette ki istisnaları vardır ve acaba insanlar eğer sarmaşığın yaban hayatı için ne kadar önemli olduğunu bilseler, baltalar ve testerelerle saldırmadan önce iki kere düşünürler miydi diye merak etmeden edemiyorum. Amacı ülkenin ormanlarını korumak olan Woodland Trust şöyle diyor. Sarmaşık ağaçları öldürmez ya da onlara zarar vermez ve varlığı bir ağacın sağlıksız olduğu ya da başlı başına ağaç için bir güvenlik sorunu olduğuna işaret etmez. Elbette Woodland Trust'ın bu sözleri bazı yanlış inanışları değiştirmeli. Sarmaşık her mevsimin bitkisidir. Yıl boyunca özellikle kış aylarında ve pek az yaprak dökmeyen bitkinin bulunduğu alanlarda çok çeşit yaban hayatı türüne besin ve sığınak sağlarlar. Çalı kuşları, tırmaşık kuşkiller, kara tavuklar ve benekli sinek kapan gibi kuşlar sık sık içine ve yapraklarının ardına yuva yaparlar. Tıpkı yeşil ispinoz gibi. Twitter arkadaşlarımdan ve biri Big Savory çocukken sarmaşık kaplı küçük bir ağaç dizisine yuva yapmış. Yarım düzine yeşil ispinoz gördüğünü söylemişti. Maalesef bu güzel kuş son yıllarda sayıca önemli ölçüde azaldı. Eğer sayıları yine artarsa yuva mevsiminde sarmaşığı izleyeceğimden emin olabilirsiniz. Bir besin kaynağı olarak sarmaşık, kutsal mavi gibi bazı kelebeklerin larvalarına ve bir dizi güve tırtılına bahar ve yaz aylarında besin sağlar. Ancak sarmaşık kendine ancak sonbaharda gelir. Ziyaretçi böcekleri bolca ödül vaat eden çiçeklerini açar. Pek çok böcek bu bitkinin polen ve nektarıyla ziyafet çeker. Sarmaşık arıları, bal arıları, yaban arıları, eşek arıları, sinekler, dev eşek arıları, kelebekler ve ismini bilmediğim daha niceleri. Sarmaşık olmadan önlerindeki zorlu kış mevsimlerine kendilerini hazırlamak için yeterli besin bulmak konusunda zorluk yaşarlar. Sonra çiçekler açar ve meyve gelir. Yüksek yağ oranı kara tavuklar, kızıl ardıçlar, kızıl gerdanlar, ağaç güvercinleri ve başka kuşlar için değerli ve kış koşulları için gerekli besleyicileri sağlayan küçük siyah meyvelerdir bunlar. Son birkaç haftada sarmaşık çiçek açtığından beri kent içinde ve etrafında toplayıcılık yapan yüksek sayıda erkek ve daha yakın zamanlarda dişi sarmaşık arıları görmeye başladım. Şimdiye kadar Shaftesbury'de ve Shaftesbury Ağaç grubundan arkadaşlarım Sue ve Angela'ya ait kasabanın güney tarafındaki bir tarlada bir tane büyük yuva topluluğundan haberdarım. Daha fazla olmalı ama maalesef daha hiçbirini bulamadım. Bir sarmaşık arısı yuva toplamını fark etmemek zordur. Özellikle de erkeklerin uçmaya başladığı uçuş sezonunda. Erkek davranışı oldukça hummalıdır, hatta çılgınca bile denebilir. Yuva alanının üzerinde bir aşağı bir yukarı, bir ileri bir geri uçarak çiftleşecek yeni uyanmış dişiler ararlar. Gerçekten de yazın nasıl odun yaban arısı oğulları hakkında telefonlar ve e-postalar aldıysam, bu sonbaharda aynısı sarmaşık arıları için oldu. Ancak bana bu soruları yöneltenlerin endişe etmesi için hiçbir sebep yok. Erkek arıların iğnesi yoktur ve dişi sarmaşık arısının sizi sokması için onu tutup ona sert davranmanız gerekir. Bunu da yapmazsınız zaten. Yani sarmaşık arılarını yakından izlemek oldukça güvenlidir. Sarmaşık arıları kendi türdeşleriyle birlikte yumuşak ya da kumlu toprakta, tekil oyuklarda yuva yaparlar. Onları çok farklı yaşam alanlarında, örneğin yol kenarlarında, çayırlarda, büyükbaş hayvan meralarında ve patikalarda, ancak her zaman güneye, batıya ya da doğuya bakan ve otların az olduğu alanlarda yuva yaparken gördüm. Tekil oyukların sayısı birkaç yüzden binlerceye uzanabilir. Doğru koşullar, genişleyecek yeterli alan ve yakında bulunan yeterince sarmaşık ile bu arıların sayıları çok hızlı bir şekilde artabilir. Bir keresinde Cornwall'daki South West Coast Pet'in üzerindeki kumlu bir yarın tepesinde bir alana denk gelmiştim. Burada kısa çimli ve bazen de çıplak bir arazide on binlerce yuvanın var olduğunu gördüm. Size diyebilirim ki bu kesinlikle alışılmışın dışında değil. Kirsten beni sarmaşık arılarını görmeye götürdüğünde öğlene doğru yaklaşıyorduk ve vardığımızda yuvaların çoğu gölgedeydi. Arılar uçuyordu ama önceki akşamüstü kadar çok değillerdi dediğine göre. Yalnız arılar her zaman hava açık ve güneşli olduğunda daha aktiftirler. O yüzden ben de yuvanın tamamen güneş altında olacağı bir saatten sonra gelmeye karar verdim. Kirsten beni arazimize bıraktı. Biraz yabani ot yolmam gerekiyordu ama aklım tamamıyla sarmaşık arılarındaydı. Bu yüzden birkaç taze nane dalı kopardım ve evin yolunu tuttum. Eve geldiğimde öğlen gezim için gerekli ıvır zıvır toplamaya ve kameramı kontrol etmeye koyuldum. Pillerin şarj olması lazımdı. Ne yalan söyleyeyim benim de. Bir bardak taze nane çayına hayır diyemezdim doğrusu. Sıcak suyu yaprakların üzerine döktüğümde saldığı koku baş döndürücüydü ve tadı, özellikle de bir dilim limon koyarsanız, egzotikti. Yenilenmiş ve sabırsız bir şekilde çantamı aldım ve sarmaşık arısı tarlasına doğru yola düştüm. Yürüyüş yolum Shaftesbury'de en sevdiğim bazı alanlardan geçiyordu. Karanlık basınca sık sık duyduğumuz, bazen de gördüğümüz alaca baykuşların bulunduğu Pine Walk, sonra St. John Hill'den Raspberry Lane'e iniş, oradan da St. James Kilisesi'nden transit. Raspberry Lane ile kilise arasında alışılmadık sayıda uçan böceğin vardığını fark ettim. Böceklerin dengesiz uçuşları bana sonra da birbirlerine çarpmaları, durup onların ne olduğuna bakmaya sevk etti beni. Bunlar uğur böcekleriydi ve Old Rectory bahçelerini çevreleyen taş duvarlar üzerine yüzlerce, belki de binlercesi konuyordu. Bir o yana bir bu yana sürünüyorlardı ve genelde çemberler çizseler de yukarı doğru çıkarak çatlak ve oyukları keşfediyorlardı. Sanki bir görevin peşindeydiler ama yine de her şey kaotik gözüküyordu. Daha yakın baktığımda onların Asya uğur böceği olduğunu anladım. Asya uğur böceklerinin çok büyük olmaları dışında çok farklı türlerin bir arada olduğunu düşünebilirsiniz. Britanya ve İrlanda'da en sık görülen türler 15 ile 21 arası siyah noktaya sahip turuncu olanlar ve 2 ya da 4 turuncu ya da kırmızı noktaya sahip siyah olanlardır. Ancak farklı sayıda siyah nokta ile kırmızı ya da sarı da olabilirler. İngilizce'de onlara alacalı anlamına gelen harlekün denmesine şaşmamalı. Asya uğur böcekleri adından da anlaşılacağı gibi buraya ait olmayan istilacı türlerdir. 1980'lerin başında Amerika'ya, oradan da Avrupa anakarasına getirilmiş ve o zamandan bu zamana da muhtemelen ithal bitkiler üzerinde buraya da gelmişlerdir. Birleşik Krallığa dışarıdan gelen diğer hayvan türleri arasında boz sincap, muntjac, bir dizi kerevit çeşidi, Amerikan vizonu ve yeşil papağanlar vardır. Ancak uzun süredir burada olmalarına rağmen bu türlerin her biri Asya uğur böceğinden çok daha yavaş çoğalırlar. Aslında uğur böcekleri o kadar hızlı yayılmaktadır ki Birleşik Krallık uğur böceği araştırmasını yöneten Profesör Helen Roy'a göre ülkede kayıt altına alınan en hızlı yayılan yabancı türüdür. Yerel olmayan türler bir alana yerleşince hastalık yayarak lokal türleri besin ve diğer kaynakların rekabeti dışında bırakarak yerel biyoçeşitliliğe zarar verebilir ve yaşam alanlarını yok edebilir. Bazı bahçıvanların sarmaşık arılarını sevmediklerini, çünkü bu yere yuva yapan arıların çayırlarını ele geçirdiklerini söylediklerini duydum. Ancak yakın zamanda tanıştığım bir arıcı sarmaşık arılarını sevmediğini ama sebebinin başka olduğunu söyledi. Dediğine göre onlar sarmaşıktan çok fazla nektar aldığı ve bu yüzden bal arılarıyla rekabete girdiği için onları sevmiyordu. Sarmaşık arıları bu bölgeye geldiğinden beri arılarının ürettiği bal sonbahardan bu yana aşırı azalmıştı. Yalnızca gelecek yıl yüksek bir kâr elde edememekle kalmayacak, bir de arılar yeterince nektar depolayamayacakları için kışı geçirmekte zorlanacaklardı. Bu beyefendinin kişisel perspektifinden niçin sarmaşık arılarını sevmediğini anlayabiliyorum ama bu beni düşündürüyor. Eğer birkaç bin sarmaşık arısının gelişi yerel olarak bakılan arı popülasyonları üzerinde böylesine hızlı biçimde böyle bir etki yaratabiliyorsa, yalnızca birkaç yabani bal arısı kolonisinin ve küçük çaplı arı kovanlarının olduğu bir alana yüz binlerce ticari olarak yetiştirilmiş bal arısının getirilmesinin sonuçlarını hayal edebiliyor musunuz? Yerel yabani arı popülasyonları için bunun etkileri yıkıcı olabilir. Yerel türlerimize negatif etki eden türler ile etmeyenler arasında bir ayrım yapmak önemlidir. Sonuçta odun yaban arıları ve sarmaşık arıları bizim kıyılarımıza yeni geldiler sayılır. Bu iki arı türünün yayılması bilim insanları tarafından dikkatle izleniyor ancak hiçbirinin yerel türlerimizle rekabete girdiğine dair bir kanıt yok. Sarmaşık arısı kesinlikle ve muhtemelen odun yaban arısı da Kuzey Avrupa'da mevcut alanlarını genişleterek buraya doğal yollarla geldiler. Asya uğur böcekleri ise insanlar tarafından getirilmiştir ve buradaki mevcudiyetleri şüphesiz ki yerel uğur böceği türlerinin azalmasına yol açmaktadır. Bu istilacı böceklerin ciddi iştahları vardır. Zaten bu yüzden Amerika ve Avrupa'ya getirilmişlerdir. Mahsullerimizdeki yaprak bitlerini yemeleri gerekiyordu. Ancak şimdi benzeri ekolojik alanları işgal ettikleri yerel türlerimizden özellikle de iki noktalı uğur böceğini rekabet dışı bırakmaktadır. İki noktalıların Asya uğur böceklerinden sonra nüfuslarının %44 azalması da tesadüf değildir. Raspberry Lane'deki uğur böcekleri kış uykusuna yatacak yer arıyorlar ve Old Rectory duvarları da açıkça onlar için çekici. Biraz fotoğraf çekip yoluma devam ediyorum. Görünüşe göre yüzlerce Asya uğur böceği gören tek kişi ben değilim bugün. Bu yılki uzun ve sıcak yaz yüksek sayıda uğur böceğinin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Şimdi de kış uykusu için bir yer arıyorlar. Bugün gördüklerim dışarıda olsa da Asya uğur böcekleri evleri çok seviyor ve pencere pervazlarını, köşeleri ya da tavanların sıcaklığında uzun kış uykularına hazırlanırken bir araya geliyorlar. Gazeteler yılın bu zamanında uğur böceği istilası hakkında korkutucu hikayelerle dolu. Bu yılki en kötü haber The Sun gazetesindeydi. Katil böcekler. Birleşik Krallık'taki evleri işgal eden, cinsel yolla bulaşan hastalık taşıyıcısı yamyam uğur böceklerinin istilası. Böyle manşetler böceklere karşı duyduğumuz akıl dışı korkuyu artırmaktan başka işe yaramıyor. İşgalci uğur böcekleri olmazsa hastalık taşıyıcı örümcekler ya da istilacı dev eşek arıları oluyor. Ancak hepsi aynı sonuca hizmet ediyor. İnsanlar o kadar panikliyor ki yerel uğur böceklerimiz, örümceklerimiz ve dev eşek arılarımızı ayırt etmeksizin öldürmeye başlıyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü yerel olmayan türler gerçekten de yerel türlerimize tehdit oluşturuyor. Ancak haberleri yapılırken daha dikkatli olunmasını isterdim. Bazen sanki yaban hayatla savaştaymışız gibi hissediyorum. Sarmaşık arı tarlasına vardığımda hala öğlenin erken saatlerindeyiz. Kapıdan tırmanırken dikkatimi bir çift karganın alanlarına giriveren Şahin'i kovalarken çıkardıkları kulak tırmalayıcı gagdamalar çekiyor. Şahin de sessiz değil. Normalden daha çok daha rahatsız edici şekilde hazin ötüşünü yapıyor kısaca. Ne karmaşa ama. Yürümeye devam ediyorum ama Şahin'in hava akrobesi hareketleri beni rahatsız ediyor. Kargalardan kaçmak için dalışa geçiyor, dönüyor. Ben de sarmaşık arısı toplamını geçiyorum. Şahin tepenin üzerinde şimdi ve kargalar da dağılmışlar. Ben de tekrar dikkatimi yere yöneltiyorum. Yerde gök çıban otları ve canlı menekşe tomurcukları var. Bir an için onları kelebek sanıyorum. Mavi sonbaharla ilişkilendirdiğim bir renk değil ve parlak noktalar etraftaki ağaç ve çalı çitlerin zengin kırmızı, kahverengi ve turuncuları ile bir kontrast oluşturuyor. Bazı çıban otlarının beraber yetiştiklerini, bazılarının ise diğerlerinden ayrı yalnız olduklarını fark ediyorum. Bu yalnız kovboyları öncüler olarak görmek hoşuma gidiyor. Sanki bir anda duranlar güvenle, zaten mevcut oldukları denenmiş nemli alanlarda takılırken, bu yalnızlar yeni alanları test etmeye koyulmuş öncüler. Aslında gök çıban otu doğal olarak dağınık yetişir. Bu yüzden de peygamber çiçeği ya da sarı sarmaşığa nazaran aralarında daha çok açıklık olur. Tarlayı çıban otlarının ayağımın altındaki alandan ne kadar uzağa uzandığını görmek için tarıyorum. Başta oldukça lokal kalmış gibi duruyorlar ancak daha iyi bir görüş elde etmek için banka tırmandığımda tüm tarlayı kolonize ettiklerini görüyorum. Daha önce gök çıban otunun işgal ettiği çayırlar görmüş ve bu alanı doldurmalarının kaç yılın sürmüş olabileceğini merak etmiştim. Peki bu tarla aslında bir çayır mıydı? Bu çıban otu için ideal yaşam alanının ne olduğunu düşünürken buldum kendimi. Uzun ve aşırı sıcak bir yaz geçirmiştik. Bu tarla ya da zihnimde anladığım şekliyle çayır, Ekim'de olacağından daha kuruydu. Gök çıban otunun nemli alanları tercih ettiğini biliyordum. O yüzden buraya daha nemli bir havada gelip, bitkilerin araziyi ıslaklıklarına göre haritalandırmadığını görmek ilginç olabilirdi. Nemli yaşam alanlarını göstermekte faydalı bir bitki olabilirdi. Daha yüksekte yolun öte tarafında gök çıban otu yetişmiyordu. Ben de yılın ilerleyen vakitlerinde geldiğimde daha yükseklerin buradan daha da kuru olacağını tahmin ettim. Bir tarla ya da çayırda bir bitkiye zaman ayırıp gözlemlemenin insanı böyle şeyler hakkında fikir yürütmeye itmesi ne kadar da harikaydı. Birkaç çizim yapmak için kalemimle defterimi çıkardım. Online bitki tanımlama kursunu yarım bırakmak zorunda kalsam da ayrılmadan önce bitkiyi tanımlamak için nelere bakmak gerektiğine dair birkaç şey öğrenmiştim. Tıpkı arılarda olduğu gibi kurs öncesi yabani çiçekleri tanımlama yolum onları bir el kitabında arayıp benzer bir fotoğrafa denk gelmeyi ummaktı. Hala sıkıştığımda böyle yöntemlere başvuruyorum. Ancak şimdi bitkinin her kısmına daha da yakından bakmayı biliyorum. Yapısına, dokusuna, yapraklarının, saplarının, çanak ve taç yapraklarının şekillerine dikkat ediyorum. Bunu yaptığınızda fark ettiğiniz şeyler inanılmaz. Üstünde oturduğum çiban otlarının ilerisine bakıyorum. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tarafından defalarca ezilmiş böyle alanlarda yetişen bu çiçekler 50 santimetreye kadar uzayabilen, diğerlerine göre daha kısa gözüküyor. Çiçek başlarını incelemek istiyorum ancak rüzgarda çok fazla eğilip bükülüyorlar. Bir tanesini sapından tuttum. Böylece büyütecimle dikkatle inceleyebilecektim. Büyüteç çıplak gözle göremeyeceğim şeyleri görüp fark etmemi sağlıyor. Bir yabani çiçek tanımlama başlangıç kursuna katılmadan önce böyle bir şeyden haberdar değildim ama şimdi yanımdan ayırmıyorum. Büyütecimle bakarken gördüğüm ilk şey daha önceden fark ettiğimden çok daha karmaşık bir yapıya sahip. ve tamamen açılmış çiçekler oldu. Her biri sayısız, küçük, dört yapraklı çiçekçikten oluşuyor. Bunların bazılarından poleni tutan küçük pembe başlıkları destekleyen soluk lila ercikler çıkıyor. Küçük çiçeklerde daha kalın, düz disk şekilli polen alan dişicikler bulunur. Bunların bazılarından poleni tutan küçük pembe başlıkları destekleyen soluk lila ercikler çıkıyor. Küçük çiçeklerde daha kalın, düz disk şekilli polen alan dişicikler bulunur. Büyük çiçekler erkek olurken küçük olanlar dişidir. Bunların hiçbirini büyütecim olmadan göremezdim. Yumuşak gümüş grisi tüylerle kaplı, koyu kırmızı renkli yuvarlak sapları da fark edemezdim. Çoğu yere yakın, çimlerin hemen üstünde bulunan yapraklar uzun ve incedir. En alttakiler dişlidir ancak daha yukarı çıktıkça kenarları düzleşir. Tüm bunları not defterime yazıyorum ve çiçek başlarıyla yaprakların çizimlerini yapıyorum. Bir gün yarım bıraktığım yabani çiçek tanımlama kursunu bitirmek istiyorum. Düşüncelerimden birden çıkmama sebep olan sapını tutmak üzere olduğum çiçeğin tam üstüne konan tarakçı arıydı. Tüm çiçek onun ağırlığı ile büküldü. Bu çiçekleri bugün ziyaret ettiğini gördüğüm tek tozlayıcıydı. Daha önceden birkaç tane süprüntü sineği ve benekli bakır kelebeği görmüştüm. Kapının yanındaki kayından düşmüş yaprakların renkleri kelebeğin baş döndürücü metalik ön kanatlarından yansıyordu. Bu bir zamanlar sık rastlanan kelebeğin sayıları birkaç yıl önce ciddi oranda azalmıştı ancak bu yıl gördüğüm sayılar gerçekse geri dönecek gibi görünüyordu. Ayrıca gök çıban otunun nadir görülen nazuğum kelebeğinin larva besini olduğuna emindim. Ancak eğer bu tür bu çayırda mevcutsa bile onu görmemiştim. En azından görmediğimi düşünüyordum. Eğer görseydim onu tanıyabileceğimden de emin değilim açıkçası. Bu yüzden böyle gezilere fotoğraf makinemi de taşırım hep. Tarakçı arı bu çiçeklerden alabileceği tüm nektarı topladı. Şimdi yukarı ve ileri uçuyor ve ben de kalkmalı ve yürümeliyim. Burada biraz daha uzun süre oturmak isterim ama güneş batışa geçiyor ve sarmaşık arılarım yakında yuvalarına doğru gidecekler. Onları kaçırmak istemiyorum. Yuva alanına geri dönmeden önce sarmaşık bulmak için çayırı şöyle bir gözden geçiriyorum. Yokluğu dikkat çekici. Kuşburnu, alıç ve duslu meyveler bol bol var. Kuşlar bu kış yaşadı. Ama sarmaşık arıları beslenmek için daha uzağa gidiyor olmalılar. Tarlada bir tam tur atıyorum ve yuva alanının hatırladığımda büyük, çok daha büyük olduğunu görerek seviniyorum. Hem de öylesine aktif ki hepsi vızıl vızıl arıların. Planım fotoğraf çekip not almak ama şimdilik çimlere uzanıp izlemek bile beni mutlu etmeye yetiyor. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum, umursamıyorum. Bugün bir sarmaşık arısı gözlemcisiyim. Güneş çayırın bu kesiminde ışıldadığı sürece zamanın önemi yok. Sarmaşık arısı yatıyor, düşünmüyor. Sadece izleyerek bir 10 dakika geçiriyorum. Sonra farkına varıyorum ki hiç erkek arı yok burada. Yoklukları ben vardığımda neden yuvanın yanından geçiverdiğimi açıklıyor. Kirsten'ın tanımladığı şekliyle arı oğulları erkeklerin geçen hafta burada yüksek sayıda olduklarına işaret ediyor. Onları kaçırmış olmalıyım. Görünüşe göre dişi sarmaşık arıları çiftleşene kadar arıları yuva alanına yakın tutan bir feromon salgılıyor. Yani çoğu diğer yalnız yere yuva yapan tür gibi bu erkekler de yalnızca tüm yerleşik dişiler uyanıp çiftleştikten sonra kayboluyorlar. Bu yuva alanı kesin birkaç yıldır var ve capcanlı. Şaşırmadım. Tarla bir yamaçta ve kuzular zamanla burada güneye bakan bir girinti oluşturmuşlar. Öte yandan bu girintinin etrafında da alanın çizgilerini takip eden dikey bir bank var. Yattığım yerden her şeyi göremiyorum ama bu bank en az 15 metre daha devam ediyor ve bazı yerlerde de birkaç metreden daha yükseğe çıkıyor. Güneye bakan bu çıkıntı, eğer bir sarmaşık arısıysanız evinizi yapmak isteyeceğiniz yer olurdu. Nitekim tüm arazi küçük deliklerle dolu. Bu deliklerin her biri 8 milimetre çapında. Bazıları bu yıl uyanan erkek ve dişilerce yapılmış. Bazıları da kendi yuvalarını kurmak için oyuk açan yeni çiftleşmiş dişi sarmaşık arılarca. Arı eşek arıları, karıncalar, AEKKC web sitesinden bu türün yuva yapma biyolojilerinin 1993 yılı kadar yeni bir zamanda bilime yeni girdiği Almanya'da detaylı bir biçimde incelendiğini biliyorum. Bilim insanları inceledikleri dört tünelin her birinin dik bir yüzeye 7-12 cm boyunca yatay olarak girdiğini, sonra da aşağı yöneldiğini ve 4 odaya kadar grupların ana dikey oyuktan doğrudan çıktığını ve 30-45 santimetre derinde bulunduklarını yazıyor. Bu ve daha da kompleks arı mimarilerinin toprağın altında insanların göremeyeceği şekilde var olması ne kadar etkileyici. Güneş daha parlak ve ısıtıcı bir hal alırken yuvadaki aktivite de artıyor. Bazı arılar yumurta bırakmadan önce yeni yuva odalarına polen getiriyor. Nitekim tüm arazi küçük deliklerle dolu. Bu deliklerin her biri 8 milimetre çapında. Bazıları bu yıl uyanan erkek ve dişilerce yapılmış. Bazıları da kendi yuvalarını kurmak için oyuk açan yeni çiftleşmiş dişi sarmaşık arılarca. AEKKC web sitesinden bu türün yuva yapma biyolojilerinin 1993 yılı kadar yeni bir zamanda bilime yeni girdiği Almanya'da detaylı bir biçimde incelendiğini biliyorum. Bilim insanları inceledikleri 4 tünelin her birinin dik bir yüzeye 7-12 santimetre boyunca yatay olarak girdiğini, sonra da aşağı yöneldiğini ve 4 odaya kadar grupların ana dikey oyuktan doğrudan çıktığını ve 30-45 santimetre derinde bulunduklarını yazıyor. Bu ve daha da kompleks arı mimarilerinin toprağın altında insanların göremeyeceği şekilde var olması ne kadar etkileyici. Güneş daha parlak ve ısıtıcı bir hal alırken yuvadaki aktivite de artıyor. Bazı arılar yumurta bırakmadan önce yeni yuva odalarına polen getiriyor. Bazıları yüzleri dışarıda oyukların hemen girişinde durarak dinleniyor. Diğerleri ise sebatla yeni oyuklar açıyor. Eski yuvalar da kullanıyor. O kadar çok şey olup bitiyor ki neyi izleyeceğimi şaşırıyorum. Yeni oluşturulmuş oyuklar, inşaatçıların tünel kazdığı yerlerden dökülen ufak toprak yığınlarından belli oluyor ve yamacın altındaki toprak böyle yığınlarla dolu. Bu heyelanlar yuvalarını yamacın altına yapmaya karar veren arılar için büyük sorun yaratıyor olmalı. Çünkü evlerine her döndüklerinde yukarıdaki yuvalardan gelen toprakla yuva girişlerinin kapandığını görüyorlar. Bu arıların kendi yuva girişlerini aramalarını izlemek büyüleyici. Yuvalarının orada bir yerde olduğunu biliyorlar. Bu yüzden de konuyorlar, arıyorlar, kazıyorlar, yukarı uçuyorlar ve kendilerini yeniden konumlandırmak için yer üzerinde zikzaklar çiziyorlar. Sonra yine konup arayıp kazmaya koyuluyorlar. Bu böyle kapanmış yuva girişlerini bulana dek sürüyor. Büyük ve küçük yer izlerini kaydetmiş olsalar da dönüşlerinde yuva girişlerinin kapalı olduğunu bulmaları onlara büyük sorunlar yaratıyor olmalı. Bunları ve diğer yere yuva yapan türlerin girişlerini izlemiş olarak görsel ipuçlarına bağlı kalıyor olduklarını düşünmeye başladım. Eğer yuva girişlerini tespit etmekte onlara yardımcı olan bir tür feromon olsaydı, bu onlar için daha kolay olurdu. Yuvalarını en hızlı bulan arılar, girişleri alanın kenarında ya da bir şekilde bitkilere yakın olanlar, yani görsel ipuçları en net olanlar. Yuvaları büyük yuva toplamlarının ortasında, neredeyse birbirinin aynı gözüken düzinelercesinin arasında olanlar içeri girip polen boşaltmadan önce doğru oyuğu bulmak için daha uzun zaman harcıyorlar. İki türlü de asla vazgeçmiyorlar ve onların bu kararlılığına hayranlık besliyorum. Yeni uyanmış dişiler ile birkaç haftadır uçtukları belli olanlar arasındaki farktan bahsetmek de önemli. Yeni uyananlar daha kusursuzdur. Karın bantları yanık bir turuncu ve siyah çizgili kadife gibidir ve göğüsleri kızıl tüylerle kaplıdır. Uzun süredir uçanlar ise daha sıradan ve tüysüz gözükürler. Turuncu karın bantları soluk sarıya dönmüştür ve göğüs kılları yok olmuştur. Kanatları ise gözle görülür biçimde yıpranmıştı. Bu beklenmedik bir şey değildir çünkü kısacık hayatlarında daracık tünellere girip çıkıyorlar. Hem de yüzlerce defa. Özel olarak bir ara dikkatimi celbetti. En az 5 dakika önce toplayıcılıktan dönmüştü. Bacaklarındaki tüyler parlak sarı sarmaşık poleniyle doluydu ve doğrudan yuvasının girişine uçtu. Anlayamadığım bir sebepten ötürü tüneli için daha büyük bir giriş yapmaya niyetliydi. Poleninin bir kısmını zaten kaybetmişti ve böyle devam ederse kalanını da kaybedecekti. Yuvasının girişini kapayan, tıkayan bir engel var gibiydi. Belki de yukarıdaki arı yuvalarının birinden küçük bir taş çıkıp yuvasına girmişti. Davranışı çok hızlıydı, sanki takıntılı gibi hareket ediyordu. Farklı açılardan yaklaşarak engeli aşmaya çalışıyordu. Bir dakika önce kafasını ve ön ayaklarını oyuğun içine sıkıştırmaya çalışıyordu. Ve şu an resmen ikiye katlanmıştı. İçeride onu rahatsız eden şey her neyse onu ağzıyla çekmeye, itmeye, çıkarmaya çalışıyordu. Ama beceremiyordu. Çok yorulmuş olmalıydı. Onu 20 dakikadan fazla süredir izliyordum ki birden engeli çıkarttı ve onunla beraber aşağı yuvarlandı. Yoksa yuvarlandılar mı demeliydim. Çünkü orada sıkışmış olan bir taş filan değildi. Başka bir dişi sarmaşık arısıydı. İki arı birbirine tutunmuş, kanatlı, gözlü, karınlı ve göğüslü bir yin yan topunu andırıyordu. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değildi. Ta ki yuvanın asıl sahibi olduğunu düşündüğüm arı polenle dolu biçimde yuvaya dönen, kendini kurtarıp afallayarak oyağa uçup içine girene kadar. En sonunda kalan polenini bırakmış ve çocuklarına yemek getirebilmişti. Fakat şimdi eve dönme vakti. Gökyüzü bulutlandı, hava soğuyor ve ben de acıktım. Çantamı toplayıp tepeye tırmanıyorum. Neler olduğunu görmek için uğur böceği duvarına uğruyorum. Ama pek azı kalmış. Çatlak ve oyuklara kış için yerleşmişler bile. Sarmaşık arıları da yakında gidecekler. Tıpkı sarmaşığın çiçeklenme mevsiminde destek çıktığı diğer böcekler gibi. Bazıları yetişkin hallerinde kış uykusuna yatarken diğerleri ölecek. Türlerinin geleceğini geride, toprağın altında ya da eski duvarlarda çürümüş odunlarda, tavan aralarında ya da bitki saplarında bekleyen gelecek nesillere emanet edecekler. Bugünü sarmaşık arılarıyla geçirdiğim için çok mutluyum. Kıştan önce böyle parlak ve güneşli günün pek olacağını sanmam. Arı sezonu sona geliyor. Bu da çoğu arıyı bir sonraki bahara kadar göremeyeceğim anlamına geliyor. Onları özleyeceğim, her zaman özlerim. Ancak mevsimsel meyve ve sebzeler gibi beklenen dönüşler her zaman özel olacak çünkü uzun zamandır ortada olmayacaklar. Derkenar yuvadan yuvarlanırlarken iki sarmaşık arı dişisinin birkaç fotoğrafını çekmeyi başardım. Sonra onları kesip incelerken polenle dolu arının gerçekten de işgalciyi alt çeneleriyle tutup çıkardığını gördüm. Elbette yuvanın hangi arıya ait olduğunu bilmemin bir yolu yok. Ama eminim ki geri dönen toplayıcı orasının kendisine ait olduğuna inanıyordu. 22. ayrımın sonu.